Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Yağmıyor, verdi.
Esmiyor, yağmıyor.
Esmiyor, yağmıyor, soğumuyor. Ne oluyor?
De balaj bir yolla doluyor ama yeraltı suları inanılmaz derecede çekilmiş durumda. Göller kuruyor. Tüm hani küresel ölçekte işte tatlı su miktarında büyük bir azalma var. Bizim için söylüyorum. Ya da bazı yerlerde inanılmaz miktarda büyük yağışlar, seller falan filan oluyor. Dengesiz hava olaylarını arttırıyoruz. Dolayısıyla aslında çözdüğümüz bir şey yok. Sadece günü kurtarıyoruz. Hani evet tamam bu kışta duş alabileceğiz yazın falan. Denize girelim. Bu sığlıkta yaklaşıyor olmak çözmeyecek.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Yeşil Dalga'dan herkese merhaba. Ben Mehve Şevin.
Ben Ferdi Akarsu.
Yine karşınızdayız. Bu haftada diyeceğiz ki yağmıyor. Verdi.
Esmiyor, yağmıyor.
Esmiyor, yağmıyor, soğumuyor. Ne oluyor? şöyle işin şakası bir yana. Bu arada tabii meteorolojide bir takım işte kar yağışı falan başlayacak diye bir takım şeylerde, bilgilerde verdi. Birçok il için bu uyarı var ama biz konuya hep şöyle yaklaşıyoruz. İşte barajlardaki doluluk oranı nedir? Efendim İstanbul bu sene susuz mu kalacak? Her sene olan işte manşetler şeyler. Sonra evet, ne oluyor ama bir şekilde biz tabii bunun detayını çok takip etmesek de bir yağış oluyor. Bir şekilde paça kurtarılıyor. En azından şimdiye kadar öyle oldu gibi. Ama bir yandan da şunu biliyoruz. Göller kuruyor. Ondan sonra nehirler küçülüyor. Debisi azalıyor. Yağış azalıyor. Hepsi bir arada ciddi olarak bir kuraklık tehlikesi. Ki daha önce konuşmuştuk da bunu burada. Türkiye açısından ciddi olarak Akdeniz Havzası'nda olduğu için zaten bir kuraklık iklim kriziyle birlikte kuraklık tehdidi altında. Kaldı ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü son bakayım Ekim, Kasım, Aralık ayları için bir karşılaştırma yapmış. Ve buna göre de durum hiç parlak değil. Yağış açısından. Marmara ve İç Ege'de kritik seviyeydi kuraklık. Yani bayağı haritada siyahla. Yani evet. Böyle dinleyiciler de gözlerinin önüne getirebilirler. Siyahtan koyu kırmızı, kırmızı, turuncu, sarı, yeşile kadar gidiyor. Böyle bir hani...
Skala var.
Skala var. Bunu gözünüzün önünde canlandırın diye söylüyorum. Gerçekten Marmara'da ve İç Ege'de ki tarım açısından da önemli yerler. Çok ağır. Geçen yıla göre %31 bir azalma var. Uzun yıl verilerine göre bunun tam herhalde son 30 yılla falan karşılaştırıyor. %40.6'lık bir azalış. Şimdi ben böyle bir uzun girizgah yaptım Ferdi'cim. Ama istiyorsan şu kuraklık meselesinden bir başlayalım da neden yağmıyor abi diye soralım.
Aslında şöyle başlayalım. Bu kuraklık dendiği zaman genelde halk arasında böyle çok bilimsel bir şeymiş gibi geliyor. Çok bize dokunmayacak bilim adamlarının, işte meteoroloji ablaların, abilerin falan bir derdiymiş gibi ona direkt susuzluk diyelim. Yani birincisi hakikaten kuraklık okey bilelim ne olduğunu ama bence...
Susuzluk deyince en azından bir algılıyoruz
evet,
da, değil
yani
mi?
Su yani hani böyle içtiğimiz, ettiğimiz, duş aldığımız, çiçekleri suladığımız yani hani aklımıza ne geliyorsa bunun yok olması demek. Yani ki hayatımız buna bağlı. Hani bir de sadece yağış açısından da falan bakmamak lazım. Bir de onu söylemek de istiyorum. O da böyle biraz algıda değişik yapıyor. Sanki böyle biz bütün su hikayesini yağmur biliyoruz.
Evet.
Halbuki o yağıştır genel olarak. Yani Dünyada öyle bir su sistemi var. Bunun yeryüzüne düşüyor olduğu olayına biz yağış diyoruz. Bu bazen yağmur olarak olur, bazen kar olur, dolu olur vesaire. Ya da hiçbir şey olmaz. Bulutla beraber yağmadan yoğunlaşır ama bazı canlılar, hayvanlar, bitkiler bunu da o şekilde kullanabilir. Hatta buna işte cloud harvest falan da denir, işte bulut hasadı vesaire. Hatta insanlar da belli ölçüde yapmaya çalışıyorlar yoğunlaştırarak. Dolayısıyla yağış dediğimiz şeyi konuşuyor olmak gerekiyor. Türkiye'ye konu elbette geliyor tam senin söylediğin gibi. Çünkü biz her zamanki gibi ne yazık ki böyle sığ sularda boğulmayı seviyoruz. Böyle her işte,
hobimiz ya.
Hobimiz, gerçekten bunu seviyoruz. Ya böyle sanki niyeyse her sene böyle şey hani.
Ferdi, gidip böyle bir 50 santimlik bir yerde yüzmeye çalışalım mı bir gün?
Olmuyor, olmuyor. Ben denedim, olmuyor.
Olmuyor değil mi?
Gerçekten boyum biraz uzun olduğu için deniyorum genelde onu. Biraz da su korkum olduğu için genelde oralarda takılıyorum suda. Olmuyor yani, söyleyeyim, hiç zevkli de değil öte yandan. Çocuk havuzu gibi takılıyorsun orada, benim de oralarda efsane eğleniyor falan. Sen orada çocuklarla beraber. O hiç zevkli bir şey değil ama yapmayalım ya. Bu atasporumuzu da değiştirelim. Hı. Mümkünse atayı da değiştirelim eğer. Hı. Hani atamızın öyle bize bıraktığı bir miras varsa, hani böyle bir garip bilgilerle. Ama şu var, şu sığlıktan kurtarmak lazım. Hani işin şakası falan ama bu böyle her sene haberlere çıktığı zaman, bu Kurban Bayramı'ndaki işte koç kaçtı falan haberleri olur ya, malum tam Kurban Bayramı. Yani artık buna döndü bu olay. Böyle her sene artık işte bilmem ne barajındaki doluluk oranı kritik seviyede. Bak başlık bile bu.
Başlık bu canım.
Başlık bu yani. Klasik. Bu böyle hakikaten kurban öncesindeki kaçan boğaların şeyine döndü artık, o hale geldik. Olay öyle değil yani, bilinmesi gereken şeyler var. Bir kere bu bir döngü ve büyük oranda bu yağışın, hadi biz yağmur diyelim, hep yağmurla anlatıyoruz ya, karla. Yani bunun kaynağını ve nasıl olduğunu ve büyük resimde aslında bunun öyle bir senelik, üç senelik, beş senelik olmadığını ve hani biz, sen bir şey söyledin, bir şekilde her sene hallediyoruz, o balajlar doluyor falan filan. Halbuki halletmiyoruz. Hı. Yaptığımız şey ne biliyor musun?
Ne yapıyoruz?
Dünyada bir tatlı su rezervi var. Hani biz de sanıyoruz ki dünya böyle okyanuslar, denizler, her tarafımız su falan.
Bol yani.
Bol gibi görünüyor. Çünkü %70 küsürü yani, 71-72 ölçümlere göre değişiyor. Su hakikaten hani bakınca. Ama bu su. Yani bunun için tuzlu su da var falan. Bu içindeki bunun tatlı su oranı. Gerçekten yani belki %5'ler, %6'lar, ölçüme göre de değişiyor yani falan. Çok daha az. Ve biz ne yapıyoruz biliyor musun? İşin kötü tarafı. Bu dünyanın %70'i su dedik. Onun da %, işte çok küçük bir bölümü tatlı su dedik. Onun yaklaşık %70'ini tarımda heba ediyoruz. Geri kalan yaklaşık %20'ye yakını endüstride falan. Geri kalanı evlerde falan yani. Ve
o kadar az.
Geri kalanı ne oluyor biliyor musun? Canlılara bırakıyorsak bırakıyoruz. Bak bu kısmı önemli. Bunu niye söyledim? Yakında daha Göl Marmara kurudu.
Tabii.
Yani Manisa'da, o İzmir'in dibinde dev gibi bizim her kış saydığımız, ki bu sene yine saymamız gerekiyor teorik olarak. Gidilecek, evet. De ben de gideceğim, evet. Saymaya kuşlarını. Ama göl yok orada artık. Mesela hani dedik ya, bir şekilde kurtarmıyoruz. Hep o büyük resmi hani hikaye var ya, evet. Bir kaçırıyoruz. Evet, belki bir şekilde balaj bir yolla doluyor ama yeraltı suları inanılmaz derecede çekilmiş durumda. Göller kuruyor. Tüm hani küresel ölçekte işte tatlı su miktarında büyük bir azalma var. Bizim için söylüyorum. Ya da bazı yerlerde inanılmaz miktarda büyük yağışlar, seller falan filan oluyor. Dengesiz hava olaylarını arttırıyoruz. Dolayısıyla aslında çözdüğümüz bir şey yok. Sadece günü kurtarıyoruz. Hani evet, tamam, bu kışta duş alabileceğiz yazın falan. Denize girelim. Bu sığlıkta yaklaşıyor olmak çözmeyecek. Ve üzgün olduğum konuyu söyleyeyim. Bir şekilde Güneydoğu Asya'dır, Amazon hani o falan, bir yağmur miktarında onların genelde, onlarda bile bir dengesizlik olsa da var. Ama bizde gerçek bir kuraklık bekliyor, ki sen rakamları da verdin. Yani azalış %40'larda, bu iş böyle gitmeyeceği çok belli.
%40 ve hiçbir çok şey yüksek yapmıyoruz. Bir rakam.
Hiçbir şey de yapmıyoruz. Yani hem ülke olarak bir şey yapmıyoruz, dünya olarak da inan bana bir şey yapmıyoruz.
Ben sana çok güzel bir zihni sinir projesi söyleyeyim. Bakalım bu konuda ne diyeceksin? Tuz Gölü'ne ihaleye çıkılmış. Çünkü can çekişen bir durum var. Cumhuriyet Gazetesi'nde haberi de oldu. Şöyle, ihaleye çıkarak 720 bin TL'ye bir peyzaj mimarlık petrol sanayi ticaret limited şirketine verilmiş. Hı. Canım.
Ne yapıyorlarmış?
Onlar taşıma suyla dolduracaklarmış.
Tuz Gölü'nü.
Ondan sonra evet, bu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şeysiyle hani bu o yüzden ihaleye çıkıyor. Nasıl yapacaklarını bilmiyorum ama tabii burada bir Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı, göl uzmanı Doktor Erol Kesici de diyor ki yani taşıma suyuyla şey yapacaksa her yere o zaman kazalım. Her yere su dolduralım yani göl böyle olacaksa hani milyonlarca yıldır oluşmuş şey sen böyle yapamazsını anlatmaya çalışıyor. Ama bak böyle.
Erol Hoca'yı da ben tanırım. Bu Orta Anadolu'daki Burdur vesaire o Isparta civarındaki göllerin yönetim planlamasında beraber de çalışmıştık. Çok da o konuda uzman hakikaten o bölgeyi de çok iyi bilen biri ama zaten söylenmesi gerekeni söylemiş. Birincisi zaten Tuz Gölü yani genel olarak kursu kapalı bir havza.
Evet.
Yani büyük oranda yeraltı suyuyla ayakta kalan bir yer. Ve yani siz oraya hani taşıma suyuyla değirmen dönmez mi? Öyle bir laf var değil evet. mi? Yanlış mı diyorum?
Tam ya yani var. Yani olmaz. Lafı bile var.
Olmaz yani gerçekten olacak iş de değil. Oradaki ya hikayeyi de ben anlatayım.
Yazık değil mi yani?
Yazık ayrı hikaye de. Şu kötü bir durum. 2007 yılında ilk defa ben orada çalışıyorken Ankara'da çalışıyordum. Bir haber geldi flamingo yavruları ölüyor diye. Şimdi bak 2007 yılında ilk defa o büyük ölüm oldu. Onu da söyleyelim. Türkiye'de flamingo diye bir kuş var. Genelde böyle tuzlu sularda Tuz Gölü'dür, Gediz Deltası'dır. Zaten iki yer duruyor Türkiye'de. Tuz Gölü'nde İzmir Gediz Deltası'nda. İki büyük üreme kolonisi. Bu hayvanlar tuzlu suya bağımlı. Tuzlu sudaki o küçük Artemia sane dediğimiz pembe böyle karidesimsi canlıları yiyorlar. Hatta o pembe renklerini flamingonu da oradan alırlar. Yani kanatlarındaki. Dolayısıyla o zaman öyle bir haber gelmişti. Hemen Ankara'dan atlayıp gitmiştik. Yüzlerce yani yavruyu ölü olarak maalesef. Gördüm yani. Ve neydi biliyor musun ben sana söyleyeyim. Biz bununla ilgili yıllardır yazıp çiziyoruz. Artık Tuz Gölü'ne zaten kapalı havza su gelmiyordu. Sonra artık neye döndü olay? O hayvanlar hangi suyu içiyor ve dibinde duruyor biliyor musun? Konya'nın atık su deşarj kanalı vardır. Konya kanalı. Zaten oraya gelen su yıllarca Konya'nın atık suyuydu. Hatta bazı yazlarda işte yağış az olduğu zaman çevresindeki o göl yazıdır falan böyle ilçeler var. Onlar o kanaldan da su alıp suladıkları için o su bile gelmiyordu. Zaten Konya'nın pis suyu diyeyim hani daha açık açık söyleyeyim. Gelmeye çalışıyor göle. O bile gelemiyordu, kullanıyordu. Ve biz o düşün o şeker pancarlarını bilmem neleri yedik o suyla sulanan. Yıllarca. Yani o
afiyet
iş.
Afiyet olsun.
Evet hepimiz oldu Allah'a çok şükür. Yani hani onu söylemek lazım. Oldu. Dolayısıyla yani taşıma suyuyla bu kadar kolay oluyorsa yani hani
tabii.
Bence yorum yapılacak bir durum şey bile değil yani.
Evet.
Hani,
bak. Evet ama yapılıyor yani ihale verilmiş
yapılır,
canım.
Yapılır.
Bak Tuz Gölü'nü canlandırdık diye haberler görürsen bir 5 ay sonra yani bir çukurda bir su görürsen o zaman sevinmen gerekiyor.
Mekke Gölü var biliyor musun?
Biliyorum Ramsar bilmez alanı. Miyim?
Bak, orayla ilgili de proje orası bir Ramsar alanı vesaire böyle hani. İşte UNESCO, MINESCO bir şeyler falan var ama yani geçmiş olsun. Çünkü kapalı havzanın bir parçası.
Evet.
Birleşik Kaplar Kanunu düşünsün arkadaşlar bizi Hı-hı. dinleyenler. Siz bir yerden suyu emdiğiniz zaman öbür taraftaki level da düşer yani. Klasikleri seviye. Yani hani evet. Şu anda elimi göremiyorsunuz ama ben evet. böyle gösteriyorum elimle.
Böyle kapalı, böyle
yapıyorum. Aynen öyle. Fizikteki önünde kapalı sol. Kaplar evet sağdan evet. solda. Dolayısıyla öyle olacak iş değil de. Hani biz de İnşallah yanılalım diyelim hani falan da bence yazık günah yani o kaynağı.
Ya şey hazır Konya demişken Ferdi şu konuya da bir değinelim mi? Belki daha sonra daha detayıyla değiniriz ama son zamanlarda özellikle iki filmle Kurak Günler ve Kerde de biri Tayfun Pirselimoğlu'nun diğeri de daha işte Emin Alper'in bu işte çeşitli tartışmalara konu olan ödüllü filmi. Her ikisinde de obruk konusu var. Ama tabii ki bir yan yani olay yeri işte Konya civarı ama obruklar. Ama en azından Kurak Günler'de Keri seyretmedim henüz ama Kurak Günler'de böyle bir tema olarak ya biz yeraltı sularını falan çekmiyoruz. Hani bu bilimsel şey bir rapor üzerinden aslında bir bütün bunları hasır altı eden bir yönetici anlayışı da şey yapıyor. Hani AB partisinden bahsetmiyor ama böyle bir genel bir şey var. Bir de oradaki adamların şöyle bir yani adamların derken işte belediye vesaire şu bu falan. Ya kardeşim yıllardır bizde obruk var. Hani orada burada da obruk oldu. Ne olacak ki? Yine biz suyumuzu da çekeriz, devam da ederiz gibi bir anlayış söz konusu. Gerçi ben bölgede artık o anlayışın çok artık fark edildiğini, değiştiğini
korkuyorlar
düşünüyorum.
Ya.
Korkuyorlardır.
Korkuyorlar.
Ya 2500 mi ne olmuş? Onu da not ettim.
Sıklığı ve şiddeti artmaya başladı onun çok
sonunda. Evet. Düşüyor o yani. O da susuzluktan oluyor.
Bileşik kaplar. Kapalı havza. Buyurun. Bakın tekrar söylüyoruz. Buranın yeraltı suyuyla ünlü bir yer. Eskinin Tetis Denizi'dir zaten. Konya kapalı havzası, o tuz gölü yani, o eski çağlardan gelme. Kalıntı göllerimizden biri. Çok da güzel tuz üretiyoruz. Bileşik kaplar. Yeraltı suyu var. Yeraltı suyunun üstünde bir toprak birikmiş yıllarca. Yani o şu anda Konyalıların, Karapınarların falan filan durdu. Siz o altındaki su seviyesini düşürdüğünüz zaman onun üzerindeki toprak da hop aşağı iniyor. O yüzden böyle muntazam şekilli yuvarlak obruklar oluşuyor. Çok basit yani, bunu öyle bitecek, engellenecek bir şey değil yani. O anlattıkları gibi değil. Bu bana şey şuursuzluğunu gösteriyor işte. Çernobil'deki o film oldu ya. Herkes uyarıyor, bakın böyle sorunlar var falan. O Moskova'ya gidiyor haberler ama onlar böyle ya olmaz bir şey falan. Bizim reaktöre bir şey olmaz falan filan. Halbuki oluyor. Şimdi bu da öyle yani. Obruk oluyor. İnsanlar pat diye birdenbire yatak odası yer altına iniyor. Düşünsene duruyorsun böyle, hop şu saatte hop indik aşağıya. Ve yani metrelerce iniyorsun pat diye yani, evinle köyünle ineğinle falanla tarlanla hop iniyorsun ve işin kötüsü nerenin ineceğini de bilmiyorsun. Yani şöyle bir öngörü yok yani, hani yarın ya da işte şu riskli bölge şuralar şuradan olabilir. Hiçbir fikrin yok, sen ev yapıyorsun, dünya para harcayıp birikimini birdenbire bir sabah uyanıyorsun. Evin seninle beraber hop obruğun altında duruyor. Ve bunun bir şey yok. Bunun tazminatı yok, osu yok. Ne yapacaksın? Nasıl güvenebilirsin? Çocuğun orada top oynuyor, birdenbire hop inmiş aşağıya. Geçmiş olsun. Şaka gibi yani, distopik bir şey bir yandan da.
Çok distopik.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Mesela aynı şekilde Keban Barajı'nda da alarm veriyor. İşte Murat Nehri, yani Murat Nehri, koskoca Murat Nehri küçülüyor gibi haberler de var. Ama zannetmeyin ki bu sadece Türkiye'ye has. Son haberlere göre yine BBC'de bir geçen Aralık ayında bir haber vardı. Avrupa son 500 yılın en kurak günlerini yaşıyor diye. Şimdi bizdeki şeyin ne kadarı yani 500 yılla kıyaslamak tabii, özellikle İngilizler için ellerinde o veri seti olduğu için bunu yapabiliyorlar. Ama İngiltere, Fransa, bütün Avrupa ile ilgili bir veri bu. Ha sadece Avrupa mı?
Değil.
Çin. Çin'de büyük sıkıntı var. Avustralya'da
Güney Afrika.
Afrika. Zaten Afrika'daki mesele yani... Gerçekten insanların belki imajında olan o açlık vesaire, suya erişememe, susuzluk ve açlıktan yani gıdaya erişememekten ölümler filan.
Hep oradan geliyor gibi değil mi imajlar böyle aklımıza?
Evet Afrika'da. Ama yani son 10 yılların en kötü kuraklığını yaşıyor.
Yaşıyor
Etiyopya,
ama.
Etiyopya, Somali, Kenya.
Aynen öyle yani. Güney Afrika'da hatta işte kişi başına bilmem 25 litre falan kısıtlamaları hatırlarız geçen yazdan falan. Ya yani şöyle bir durum var. Bu obrukta, karda, yağışta, işte fırtınada, selde aynı şeye bağlı. Bakın hep şeyi görüyoruz. Bir havza olarak düşünmek gerekiyor ve suyu bir sistem olarak düşünmek gerekiyor. Böyle hani palyatif çözümlerle bir yere gidilmez bu tür olaylarda. Çünkü bunlar küresel olaylar. Mesela biz sanıyoruz ki Türkiye'ye düşen yağış falan böyle... Büyük oranda işte Akdeniz'den değil aslında, okyanuslardan yağışın büyük bir bölümü tüm dünya için böyle. Okyanusların üzerinden buharlaşıyor, evaporation diyoruz ya. Ondan sonra belli kütlelerle hareketle yani rüzgar hareketleriyle dünyaya gidip yoğunlaşıyor, yağmur yapıyor. Yağmurun büyük bir kısmı yağışın diyelim hadi. Kışın o kar oluyor vesaire. Böyle oluşuyor. Dolayısıyla bunun da okyanuslar üzerinde etkileyen en temel etkenlerden biri ne biliyor musun bu şeyi? Bir küredeki... Sıcaklık, buharlaşma oranı falan filan. Bir de akıntılar. Hani bu soğuk su akıntıları, sıcak su akıntıları
ki
var ya.
Ki orada da çok büyük sorunlarımız
evet,
var.
Evet, mesela en büyük dertlerden biri bu işte. İklim değişikliği, bu akıntıların yönlerini vesairesini, işte yüksekliklerini falan da, detaylarına girmiyorum. Çok teknik konular ama etkiliyor. Dolayısıyla biz sanıyoruz ki Türkiye'deki yağmur hani büyük oranda Akdeniz, Ege'de bir şey falan değil yani. Hani Balkanlardan gelen soğuk hava.
Bir onu biliyoruz. Balkanlardan gelen soğuk hava geldi mi, gelmedi mi? Ya da Afrika'dan
çöl rüzgarı. Şimaller falan filan.
En fazla o kadarını. Tabii. Halbuki sen diyorsun ki bütün okyanuslar, bütün sisteme bağlı bir şey. Bu.
Tek okyanus da değil, onu da söyleyelim. Ormanlar. Yani ormanlarda işte hani bu yapraklar bitkilerin yaprakları devamlı biz görmesek bile anlayabiliriz. Onu bir poşetle sarın bir yaprağı, terlediğini, su buharı yaptığını görürsünüz. Devamlı buhar üretir. Dolayısıyla hani diyoruz ya ormanlar, yeşillikler falan, bunlar da lokal özellikle üretilen o nemi falan sağladığı için çok kıymetli. Dolayısıyla büyük resimde hani üç ağaç, beş ağaç, işte bilmem ne, okyanusta plastikle kaplanmış ne olacak? Yedinci kıta oluştu diyoruz ya bak, evet. En büyük dertlerinden biri o. Evet. Sen okyanusun yüzünü mikroplastik ya da büyük plastikle kaplayacak bir kıta kadar pislik oluşturursan evaporation'ı, buharlaşmayı da yok ediyorsun. Sonuçta oradan bir ısı gelmesi lazım ki, tamam mı? Hani suyun üzerinde bir buharlaşma, yani onun üzeri kaplıysa ne yapacaksın? Geçmiş olsun. Anlatamıyorum. Yani bu buraya kadar giden bir şey. Yani o pipetin ya da o plastik, o pet şişenin atıldığı zamana örnek veriyorum, boğaza falan yaptığı şey büyük oranda bu da oluyor. Hani ne alakası var yağmurla pet şişenin diyorsan al, i̇şte geçmiş bu. Olsun yani. Mesela oraya kadar gider bu konu. Yağmuru, yağışı küresel bir şey olarak görmemiz lazım. Tek başına Türkiye falan filan. İki de Türkiye'de eğer bir şeyler yapacaksak artık şunu havza bazında böyle palyatif, bilmem nereye su taşıdım, bilmem nereye işte baraj yaptım, işte bilmem nerede su yoksa da denizden işte desenli adedim, biz hani suyu, tatlı suyu yaparız parasını verip falan mantığıyla bir yere kadar gidersiniz, kendinizi kandırırsınız. Ne yazık ki bu susuzluk da başka bir şeye benzemez.
Yani hiçbir onu da şeye söyleyeyim. Benzemez.
Çünkü
ya.
Temiz suya ulaşım birincisi insan hakları ile alakalı bir şey. Yani hepimizin temel hakkı. Yani normalde parayla pulla da satılacak bir şey değil de hadi neyse girmeyelim o muhabbeti. Orada da şimdi taşa vurdular bizi. Çünkü insan hakları ya. Yani ama olacak iş değil. Su bütün evrenin, bütün dünyanın, hadi diyelim dünya için konuşalım. Hepimizin yaşayan bireyler olarak hakkı, bu böyle parayla satılan bir şey olamaz. Evet. Parası olmayan içmeyecek mi? İçemiyor mu? Evet. İçemiyor yani. Ne demek bu, ölsün mü yani susuzluktan? Ama bunu bile kabul ettirdiler bize. Anlatabiliyor muyum yani? Evet. Hani bununla ilgili su savaşları diye belgeseller falan, işte Güney Amerika'da falan insanlar hani böyle parasızlıktan su alamadıkları bir dönemler var. Çatılarına bayağı kova koyuyorlar, yoğunlaştırsın diye taş falan koyuyorlar havayı, nemleştirsin de su alsın diye. Buna işte diyorum ya şeyler var, böyle hikayeler var ya, bu hale geldi bir durum. Ondan sonra bir yere su taşıdık falan.
Yani sen şeyi çok güzel söyledin zaten, hani bu konu yağış meselesinin bir küresel bir mesele olduğunu, yani bu sade İstanbul değil, sade Konya değil vesaire, bu yağışların bütün bununla gezegendeki bütün sistemle bağlantılı olduğunu anlamamız gerekiyor. Tabii, tabii. İkincisi havza yaklaşımı dedi. Evet. Şimdi bu anlamda bazı çalışmalar, iyi örnekler var mı diyeyim en azından ki hani... Ya hiç de yapılmamış bir şey değil ya da ay işte çok pahalı, ne bileyim ben, çeşitli bahaneler sunulabiliyor ya, ama bu bir anlayış meselesi.
Var canım, aslında şöyle garip bir şey ya, bu Yüzüklerin Efendisi'ni seyredenler bilir, bu Gollum karakteri var ya, iki taraflı böyle kıymetli mis falan. Şimdi bir tarafta gerçekten artık bir 10-15 senedir havza yaklaşımı, havza bazında planlamaları yapan böyle bir akademik bilim çevresi var. Böyle bangır bangır bağıran. Ama bir tarafta da popülist, palyatif çözümlerle gitmeye çalışan. İşte bir taraf Gollum'un iyi tarafı, bir taraf hani kıymetli mis tarafı, bir tarafı hani böyle falan filan taraf. Some calls us Gollum. What is it precious? The precious of course, the precious. Devamlı bir savaş yani, dünyada da böyle. Evet. Türkiye'de de böyle yani, ne yazık ki. Yok değil, havza bazında yaklaşalım yani, çok basit bir şey. Sen burada işte Ali Beyköy'deki barajı marajı konuşuyorsun ama İstanbul dediğin şey koskoca bir Terkos havzası ve etrafındaki ta Kırklareli'ne kadar giden büyük bir havza. Anlatabiliyor muyum? Yani orada yaptığın saçma sapan bir şey bile İstanbul'u etkiliyor. Ama bize ne anlatıyor? Ali Beyköy barajında %30 doluluk var. İnşallah yağmur yağacak. Yani sen orada gidip de bir yerlere baraj yapıp işte Kırklareli'nde nükleer santral yapıp da işte orada ormanları, yağmur ormanları gibi ormanları yok etmeye başlarsan bu sefer beklersin yani elini açıp. Yani bunlar işte havza bazında yaklaşım. O evet. Yüzden büyük resmi görmek lazım. Gidip de Tuz Gölü'nü suyla falan dolduramazsın. Tuz Gölü'ne eğer bir şey yapacaksan gerçekten etrafındaki bak bakalım kaç tane kaçak kuyu var.
Onları kapat. Hemen. Kapatabiliyor
mesela
musun?
Mesela başla. Ha. Oradaki tarım desenini mesela su seven... pancar gibi, anlatabiliyor muyum? Böyle çok su alan değil bitkiler yerine. Orada git böyle birazcık daha kurakçıl, Anadolu'nun daha bozkırına uygun tarım ürünlerini falan destekle. Bunları ektir. Bunun üzerine bir marka yarat falan hani. Ama sen yıllardır şeker pancadadır, odur budur, pamuktur falandır filandır ektiriyorsun orada burada. Yeraltı suyu kullanıyor çiftçiler de. Onlar su isteyen şeyler böyle bütün yaz boyunca. Yeraltı suyu yok oluyor. Ondan sonra obruk oluşuyor. Göl kuruyor, ben oraya su götürüyorum diyor. Hani halkım al sana çözüm.
Ya o zaman şöyle diyebilir miyiz? En başta bir tabii ki havza diyorsun ama bir tarım politikası. Yani suyun kullanımıyla ilgili. Bu sadece şey değil, şehirlerde de biz bundan bir bahsetmiştik galiba.
Bahsettik ama bir konuda yapacağız bunu. Evet. Kent bahçeciliği, işte kent tarımı falan diye bir dünyada mevzu var. O da çok önemli.
Evet. Dolayısıyla bu yağışların hani bir iki tane şey var. Bu yağışlar azalıyor ve bu yağışlar aslında bizim gezegene bütün yaptığımız ettiğimiz düşünmeden illa kötü niyetle değil düşünmeden kullandığımız yanlış uygulamalarla bu noktaya geldik. Yani bir küresel iklim krizi. Aynen. Ve bunun bir sonucu. Ama şimdi iklim krizinin sonucu olarak kuraklık ya da susuzluğu konuşunca sanki yani hiçbir sorumluluk yokmuş da kendiliğinden bir şey var. Ay işte ne enteresan, şimdi de bakalım ne yapabiliriz, yeni projeler gibi bakılıyor. Ben biraz da buna dikkat çekmek istiyorum. Yani mesele biraz daha da fazla bekletip daha da geç adımlar attıkça bu işin artık nerelere varılacağını.
Nereye varacağı durumu Afrika işte söylüyorum ya. Afrika. Tatlı suya erişim, hastalıklar, tatlı suya yani böyle bir içilebilir tatlı suya erişim yok olduğu zaman ya da işte kirlendiği zaman kontamine işte o salgın hastalıklar, dizanteri vesaire bunlara doğru gidiyor. Çünkü yani kontamine pis sularla artık muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Çok böyle varlıklılar, varsıllar iyi parasını verip temiz suya. Bu o yaşandı dünyada bu. Biz bunu sadece filmlerden oradan buradan gördük. İki konu var.
Evet.
Hakikaten özetlemek lazım. Tamam. Birincisi bu küresel bir durum. Türkiye'de en az bilmem ne ülkesi kadar sorumlu. O yüzden iyi şeyler yapmak zorunda. Kendini de düşünüyorsa bu bir. İkinci durum. Bu konuya Türkiye için bakacaksanız dahi hani öyle bir şeyimiz varsa hani biz çok seviyoruz memleketi, suyunu, toprağını. O zaman adam akıllı bakalım. Havza bazında yaklaşıp doğru düzgün böyle palyatif olmayan hani böyle bütüncül yaklaşılan bir bize çözümlerle, projelerle gelsinler. O diğer önemli konu da bu suyun kaynağı ile ilgili, sorunu ile ilgili durum bu. Bir de kullanımı ile ilgili senin demin dikkat çektiğin durum var. Olan suyu da biz çarçur ediyoruz. Peki. İşten duydun mu bir kampanya suyu böyle bilmem ne yapın evlerinizde bilmem ne. Hani mesela elektrikte de yoktur ama suyu az kullanmayla ilgili hükümetimizin ya da dünyada ülkelerin falan böyle hükümet bazında, devlet bazında kampanyasını ya da işte su tasarruflu bilmem ne cihazı ya da işte tarımda böyle su tasarruflu bilmem ne uygulan. İşte bir damlama sulama geldi hayatımıza girdi.
Ay, o da o ne da, kadar yani?
İşte he, o kadar oldu. Çünkü niye tarım desenine çok uygun diye. Şeker pancarını sen damlama sulama nasıl sulayacaksın? Adam istiyor. İstiyor yani.
Şeker pancarı denen arkadaş.
İstiyor yani ya. Ha. Olmuyor. Evet o da güzel bir adım. Hani devlet destek de verdi o zaman sağ olsun. Onu yapacaklar ama dolayısıyla işin bir kaynak boyutu bir de kullanımdaki tasarruf boyutu var. Bir de onlardan bahsedelim. Duyuyordur muhtemelen dinleyiciler yeni çözümler işte. Genelde bu Arap Yarımadası'nın işte bu hani Basra Körfezi çevresinde falan çok olur. Hani bu yıllardan bir İsrail falan deniz suyundan tuzu desaline edip yani tuzu arıtıp çıkarıp tatlı su elde etme. Böyle şeyler de var. Türkiye'de de başladı. Hatta artık böyle belli havzaların mesela İzmir için söyleyebilirim 2050 yılına kadar belli bir oranda artık desteklemek için deniz suyunu işte tatlı suya çevirmek gibi artık planlara girdi belediyelerin yani mecbur kalındığı
mecbur
için
kaldı.
Yani. Ama bakın bunu tekrar söylüyorum. Bu böyle son yapacağımız çözümlerden biri. Çünkü deniz suyundan bir şeyi alıyorsun. Birincisi aldığın o deniz de yaşayan bir şey. Orada da balıklar var. O
organizmalar
var, bu var. Yani hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o böyle sınırsız
onu da bitiriyorsun.
Deniz, onu da bir şekilde kirletiyorsun, bitiriyorsun. Ayrıca oradan bir tuz çıkıyor. O tuzu ne yapıyorsun? Öyle her zaman deniz şeyi öyle bir şey değil yani. kirli bir olduğu zaman 30 da her zaman kullanılmıyor. Bir yere depolaman gerekiyor. Bak mesela Atuks arıtma tesisindeki çamuru ne yapıyorlar biliyor musun?
Ne yapıyorlar?
Bir yerlerde dağ gibi tutuyorlar. Bir şey yapamıyorlar.
Çok güzel.
Pislik gibi görünüyor. Anlatabiliyor muyum? Etrafta böyle. Etrafı da kirletiyor. Yeraltı suyunu kirletmeye başlıyor süzüldüğü için. Yani o deniz tuzunu da bir şekilde bir yerde hani kullanıyor olman lazım. O da yok şu anda doğru düzgün. Yani hani böyle palyatif çözümlere girelim teknolojiyle ama... Bu öyle kolay bir şey değil. Su
her
çünkü.
Şeyden önce bir bu işin bir politikasını yani su politikası yapmak. Ve hatta bu konuda araştıran, konuşan, kendini yıllarca bu işlere vakfetmiş çok değerli insanlar var Türkiye'de de.
Akgün var Akgün Hilal. Akgün bakın Hilal, takip etsinler tabii, yakın açık arkadaşımız. Radyoda, evet Boğaziçi Üniversitesi'nde dersler veriyor.
Düzenli olarak şey yani bir su politikası ve hatta Su Bakanlığı'nın kurum yani bu tarım ve orman işleri. ...le de olacak bir
adını
şey.
Değiştirelim ya biz onu. Bakan demiyor. Çok bakıyorlar gibi geliyor bana. Yani. Ben bilmiyorum. Böyle bir önerim var. Bilmiyorum ki olur mu öyle. Başka bir şey koysak ki Türkçemiz çok bilmiyorum. Güzel kelimeler üretebiliyor
evet,
bence.
Evet.
Hani biraz bakmasak da işte mi yapsak evet. gibi geliyor. Tüm dünya için söylüyorum bunu. Böyle doğru. Sanki bana bakıyorlar gibi bakıyoruz gibi geliyor genel olarak.
Evet.
Bence öbür programa bir isim bulalım buna.
Bence de.
Olur mu?
Tamam buluruz. Yani
Türkçemize bir kelime daha biz katalım ne olacak?
Bakanlık değil yapanlık.
Gibi bir şey
yapanlık.
Yani bilmiyorum ya.
Su işleri yapanlığı.
Gibi bir şey ya. Yani bulsunlar önerileri de açığız.
Evet.
Alalım sizden.
Evet
de.
Alalım. O zaman ufak ufak burada da kapatalım. Ama şunu tekrar hatırlatarak bu kuraklık meselesi, susuzluk meselesi devam edecek. Gündemimizde sadece barajlarda su kalmadı, şu kadar doldu, şu kadar yağdığının ötesinde bir şeyleri düşünüp harekete geçmemizin zamanı geldi.
Şunu
de,
söylemek
geçmekte.
Gerekiyor. Bu muhtemelen bir iki ay içinde iyi kötü bir yağmurlar yağacak, kar yağacak, barajlar bir şekilde yine bilmem ne olacak. Şunu uyaralım, sanmayın ki o zaman su sorunu çözülecek. Bir dahaki sene daha büyük bir şiddetle gelecek. Ondan sonraki sene daha büyük şiddetle. Çünkü evet. genelde bu yapılıyor. Tamam bu yılda atlattık. Hani bunu bilelim. Hiç öyle bir şey atlatılmış bir durum yok. Ortada dünya ölçeğinde bırakın Türkiye'yi. Bir çözüm doğru düzgün yok. Çaresizlik hakim. Her ülke kendi işte...
paçasını kurtarmaya
paçasını
çalışıyor.
Paçasını kurtarma popülist bir şeyler. Klasik artık bunlara da alıştık. Dolayısıyla hani dinleyicilerin onu biliyor olması lazım. Tamam belki baraj bir dolacak, duşumuzu almaya devam edeceğiz falan ama çözülmeyecek. Ve daha da büyük bir problemle bir sonraki sene daha da büyük karşımıza çıkacak. Bunu bilelim.
Evet Ferdi, bunu da yani bu konu da beni çok üzen bir konu.
Evet.
Çünkü göz göre göre böyle felaket geliyor ya yani evet. şey gibi o filmlerde vardır. Hani gök taşı aynen, geliyordur, aynen. meteor geliyordur, yaklaşıyordur filan. Ve sen böyle bakıyorsundur ama yani geleceğini de görüyorsun. Biraz böyle
ama
bir
şey. O da bizim atosporumuz biliyorsun. Böyle iş makinesine bakmak mesela var o bizde. Yani onu seviyoruz yani gelene bakmak, çalışana bakmak.
Sonra vurduktan sonra aa bu mesela.
İlginç ama değil mi? Bak ismini de bakan demişiz o yüzden belki. Bak nereden nereye
bak, nereden nereye çok acayip oldu. Neyse şimdilik herkese hoşça kalın ve yeni bir yeşil dalgada buluşmak üzere diyoruz.
Dalgayı yakalıyoruz.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.